Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1-8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamda, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 16 Mehr 1401, Hicri Kameri 11 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 8 Ekim 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla araştırmacı Sayın Fatih Yanar ile Vahdet Haftası'nın başlaması üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam peygamberinin yaşamı ve kişiliği ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, öğrencilerin düşmanın boş hayallerinin gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Komutan Bakri, hibrit tehditlere karşı hazırlıklı olunmasına vurgu yaptı. İran, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarında barışın sağlanmasını destekliyor. Hamas, El-Kassam tugayları mücahitlerinin işgal güçlerini pusuya düşürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevleri temel atma ve toplu açılış törenine katıldı. Ve Avrupa'da yüksek faturalar ve yaşam maliyetlerine karşı eylemler düzenleniyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, reisi, üniversite hocaları ve öğrencileri düşmanın boş hayallerinden gerçekleşmesine izin vermeyecektir, dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, El-Zehra Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreninde konuşma yaptı. İran'daki son olayların perde arkasında ülke düşmanları olduğunu anlatan reisi, düşman üniversite ortamında emellerinden peşinden koşabileceğini sanıyordu. Fakat İran öğrencileriyle hocaların uyanık olduğunu hesaba katmamıştı. Üniversite hocaları ve öğrencileri düşmanın boş hayallerinden gerçekleşmesine izin vermeyecektir, dedi. Cumhurbaşkanı Reisi diğer alanlarda olduğu gibi bilim alanında da düşmanın hayal kırıklığına uğratılacağını da kaydetti. Yaptırımların kaldırması için yürütülen nükleer müzakereler hakkında bilgi veren Reisi, düşmanın İran'da şartlarını dayatmaya çalıştığını belirterek en başta da söylediğimiz gibi müzakere masasından ayrılmayacağız ve onurumuzu dikkate alan müzakerelere bağlı kalacağız. Halihazırda İran İslam Cumhuriyeti'nin bu mantığı dünyada geçerlidir, diye konuştu.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, düşmanın hibrit tehdidiyle mücadele için hazır olmalıyız dedi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, silahlı kuvvetlerin üst düzey komutanlarını takdir etmek amacıyla bugün Tahran'da düzenlenen Malik Eşler Festivali'nde yaptığı konuşmada, Tahran'da yaşanan son olaylara ilişkin geçtiğimiz günlerde düşmanlar küçük bir bahaneyle İran'a karşı büyük bir komplo kurdu ve fitne çıkararak ülkenin güvenliğini hedef aldı. Fakat basiretli İran halkı İslami nizama destek için sokaklara inip bağlılığını gösterdi, dedi. Tümgeneral Bakri, düşmanların internet ortamı ile sosyal medyada yayınladığı yalan haberlerle ülkenin bazı gençlerini aldattığını söyledi. Bugün düşmanlar önce silahlı kuvvetler arasında ve ikinci adımda halk ve silahlı kuvvetler arasında ihtilaf yaratmaya çalışıyor diyen Tümgeneral Bakri, düşmanın bu planına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Tümgeneral Muhammed Bakri, bugün İran düşmanlarının hibrit tehditleriyle karşı karşıyayız, bu tehditlerle mücadele için hazır olmalıyız diye konuştu.
İran'dan Danimarka Büyükelçiliğine yapılan saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Danimarka'da İran'ın Büyükelçiliğine yönelik saldırının ardından Tahran'dan tepkiler devam ediyor. İran, Danimarka polisinin gereken güvenlik önlemlerini almamakla suçluyor. İran, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Büyükelçiliğine bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Bu bağlamda İran'ın Kopenhag Büyükelçiliğine yapılan saldırının ardından Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Açıklamada ülkenin büyükelçiliği ve diplomatlarının güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle Danimarka Büyükelçisi'ne İran'ın protestosunun iletildiği belirtildi. Viyana Sözleşmesi'ne göre bu konuda ev sahibi ülkenin sorumluluğunun açık olduğu kaydedilen açıklamada Danimarka hükümetinin diplomatik mekanların güvenliğine ilişkin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmasının beklendiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani de İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği'ne yönelik düzenlenen alçak saldırıya tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, İran'ın Kopenhag Büyükelçiliğine ve Avrupa'daki bazı temsilciliklerine yönelik saldırı hakkında Twitter'den şöyle bir paylaşımda bulundu. İran'ın Kopenhag Büyükelçiliğinde meydana gelen ciddi bir güvenlik olayında bir saldırgan, kendisi de bir kadın olan büyükelçimizi bıçaklamaya çalıştı. Ancak çok şükür ki başarısız oldu. Diplomatik mekana yapılan bu saldırı Avrupa'da İran'a yönelik şiddet içeren ve yasa dışı eylemlerin son örneğidir. Son zamanlarda Avrupa'daki diplomatik merkezlerimize başka şiddetli saldırılar da yapıldı. Bu saldırılar ile Batı'nın kargaşa çıkaranlara verdiği siyasi destek arasındaki bağlantı gizlenemez. Ev sahibi ülkeler diplomatik mekanları ve diplomatları korumak için yasal bir yükümlülüğe sahiptir. Bunu gecikmeden yerine getirmeleri gerekiyor. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberlere devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı, Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler için en önemli ve birinci meselenin transit olduğunu belirtti. Ekonomi diplomasi işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mehdi Seferi, Moskova'da Hazar Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler arasında yıllık transit taşımacılığının 15 milyon tona ulaştırmak için uygun altyapıya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Yetkili ayrıca kıyıdaş ülkeler arasında ticaret tarifelerinden eşit hale getirilmesi gerektiğine temasla bu çerçevede Orta Asya ve Hazar ülkeleri toplantısının pazar günü düzenleneceğini söyledi. Seferi Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerin elektrik ağlarının senkronize edilmesinin de ikinci önemli mesele ve petrol ve doğalgaz swap'ında üçüncü önemli mesele olduğunu belirtti.
İslami Şura Meclisi Uluslararası İşler Genel Müdürü, İran'ın Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarında huzur ve barışın tesis edilmesine ilişkin uluslararası çabaları desteklediğini belirtti. İslami Şura Meclisi Uluslararası İşler Genel Müdürü Kazım Şafii, bugün Tahran'da Ermenistan Büyükelçisi Arsen Avakyan ile yaptığı görüşmede, Tahran ile Erivan'ın iyi münasebetlerine temasla, tarihi ve kültürel ortaklıklar ve iki ülke arasındaki bol imkan ve kabiliyetlerin iki milletin lehine devreye sokulması gerektiğini kaydetti. İran'ın komşularına ilişkin tutumunun dostça olduğuna dikkat çeken Şafii, uluslararası sınırlar ve ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasının İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının değişmez ilkesi olduğunu kaydetti. Görüşmede Ermenistan Büyükelçisi de iki ülkenin münasebetlerini olumlu niteleyerek bölgede güçlü bir ülke olan İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin Ermenistan hükümeti için önemli olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti'ni ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı dahil ortaya koyduğu yaklaşımından dolayı teşekkür etti.
İslam İran Kültür ve İrşad Bakanı Kültür İşleri Yardımcısı, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ortak bir kültürü ve tarihi paylaşıyor ve bu kültürel ortaklıklarından gurur duyuyorlar diye kaydetti. Merhaba Ajansı'nın bildiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'ndan daveti üzerine bu ülkeye giden Yasir Ahmedevend, Azerbaycan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rizayev ile yaptığı görüşmede şöyle dedi. Geçen yıl İran'da 110 binden fazla kitap yayınlandı. Bu da ülkenin kültürel ve bilimsel alanlarını gururlandırıyor. Ahmedvend Tahran Uluslararası Kitap Fuarı 3 milyondan fazla ziyaretçiye sahip olduğunu ve 60'dan fazla ülkeden yayıncının bu sergide yer aldığını belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Başkanı Anar Riyazev görüşmede yaptığı açıklamada İranlı yayıncıları ve yazarları ağırlamak bir onurdur. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin pek çok ortak noktası ve uzun bir dostluk tarihi var dedi. Dostlukların ancak kültür ve edebiyat ile kuvvetlendirilebileceğini de belirten Rizayev şunları kaydetti. Azerbaycan Yazarlar Birliği'nde 2000'den fazla genç ve yetişkin yazar var ve bundan kültürel dergiler ve gazeteler ve sosyal meselelerin yayınlanması alanında faaliyet gösteriyorlar diye kaydetti.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Şehit Mehdevi ve arkadaşlarının şehadet yıl dönümü dolayısıyla ülkenin güneyinde geçit töreni düzenledi. Şehit Mehdi ve silah arkadaşları 8 Ekim 1987'de Farsi Adası sularında Amerikan güçleriyle çıkan doğrudan çatışmada şehit oldu. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri bugün dolayısıyla silahlı kuvvetlerin komutanlarının katılımıyla bu şehirde donanmanın ikinci bölgesi geçit töreni düzenledi. Törene Devrim Muhafızları Donanması'na ait deniz araçları katılarak Fars Körfezi sularında geçit düzenledi.
İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan Vilayet Polis Teşkilatı Komutanı General Seyyid Muhammed Salihi, polisin detaylı operasyonu sonucu silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan çetenin çökertildiğini duyurdu. Komutan Salihi, polis güçlerinden 3 kişilik çeteyi takip altına alıp faaliyetlerini titizlikle inceledikten sonra Şuş ilçesine silah sokmaya çalışırken etkisiz hale getirdiğini belirtti. Salih'i yapılan teftiş sonucu silah ve mühimmat ele geçirildiğini vurguladı. Yetkili, polisin silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara karşı kararlı mücadelesinin altını çizdi.
İran İletişim ve Bilim Teknolojileri Bakanı İsa Zaripur, Hayyam uydusunun tam olarak İranlı uzmanların kontrolü altında olduğunu belirtti. İran İletişim ve Bilim Teknoloji Bakanı bugün Mahdasht Uzay İstasyonu'nda Algılama Uyduları Kontrol Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Dünya Uzay Haftası'nda İran'ın Algılama Uydusu'nun kontrol merkezinin açılışı yapıldığından dolayı memnuniyetini dile getirerek, ilk kez Hayyam uydusunun gönderdiği verilerin operasyonel olarak kullanıldığını ve bugün ilk kez uydunun görüntülerinin teşhir edildiğini söyledi. Zaripur yakında Hayyam uydusunun topladığı veriler ve görüntülerin gereken hizmetleri veren firmalar, kurum ve kuruluşlara servis edileceğini kaydetti. Yetkili 13. hükümetin görev süresinin sonuna kadar yeni yerli uyduları uzaya göndermeye çalışacaklarında sözlerini ekledi. Hayyam uydusu 9 Ağustos 2022'de Kazakistan uzay üssünden başarıyla fırlatıldı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalar yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 335 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.478'e, vaka sayısı 7.551.357'ye çıktı. COVID-19 hastalarından 120 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.327.533'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Filistin İslami Devleti şirketi Hamas, Cenin kampında bu sabah işgal güçleriyle girdikleri çatışmada şehit olan Mahmud Müeyyid Mahmud Essus ve Ahmet Muhammed Hüseyin Drahime için taze mesajı yayınladı. Hamas hareketi konuyla ilgili yayınladığı bildiride İzzettin el-Kassam tugayları mücahitlerinin işgal güçlerini ve araçlarını çok iyi planlamış bir tuzağa düşürdüklerini ifade etti. Bildirdi el-Kassam tugayları mücahitlerinin işgal güçleriyle şiddetli bir çatışmaya girdikleri, örnek alınacak bir direniş ve kahramanlık sergiledikleri, işgalcilerin ihtişamına karşı Filistin halkını savunduklarını belirtti. Cenin'e, Cenin kampına başta İzzettin el-Kassam tugayları mücahitleri olmak üzere tüm gruplardan direnişçilere selamlarını gönderen Hamas hareketi, işgal güçlerini ve terörist Yahudi yerleşimcileri gasp edilen topraklarını geri almaya azimli Filistin halkının saldırılarına hazır olmaya davet etti. Bildirdi ayrıca İsra ve Miracin sahibi Nebiyyetül Ekrem'in mevlidinde işgal rejiminin ve fanatik hükümetinin Mescid-i Aksa'dan yükselen çığlığın ve murabıtların yaralarının boşa gitmeyeceğini bilmeleri gerekir. Canımızla, kanımızla ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı işgalcilerden temizleyeceğiz ifadelerine yer verildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevlere temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı'nda düzenlenen cemevlerin toplu açılış ve temel atma törenine katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, hayırlı olsun dileklerinin ardından önemli mesajlar verdi.
Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kazandırdığımız her bir yatırımla ülkemizi adım adım 2023 Türkiye'sine hazırladık. Bugün de Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek yeni bir atılımın hazırlığı içindeyiz. Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin tüm kesimleriyle birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirecek adımlara özel önem veriyoruz. Salgın ve savaşın tetiklediği küresel krizlerin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerini göğüslerken, ekonomik sıkıntıların yol açtığı kayıpları da hızla telafi ediyoruz. Sadece bunlarla kalmıyor. Bugüne kadar çözümünü arzu ettiğimiz seviyede sağlayamadığımız her meselenin de halli için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede ülkemizdeki Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespite ve çözüm yolları bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptık. Kültür ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması kapsamında 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi. Valiliklerimiz vasıtasıyla çözülebilecek bina, tadilat, ısıtma gibi sorunlar için hemen sıcağı sıcağına talimatlar verildi, adımlar atıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizdeki 85 milyon insanımızın her bir ferdi devletimizin birinci sınıf vatandaşıdır diye konuştu. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam yayınımız günün haberleriyle devam ediyor. İstanbul'da Sarıyer'de alışveriş merkezindeki restoranda iki grup arasında çıkan çatışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda restoranda yemek yiyen müşteriyle birlikte iki kişi silahla yaralanırken 5 şüpheli de gözaltına alındı. Bugün saat 30-10 sıralarında Sarıyer'de bulunan İstinye Park AVM içerisinde silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Silahla yaralanan biri İran uyruklu Alman vatandaşı ile diğeri Ukrayna vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Batı ile yeni bir büyük anlaşma yapmak istediğini duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN televizyonunda katıldığı programda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Karın yaptığı açıklamada Putin'in Batı ile yeni bir büyük anlaşma yapmak istediğini belirtti. CNN International televizyonunda katıldığı programda konuşan Karın, Türkiye ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasını istediklerini belirterek Ukrayna tarafının bu konuya olumlu baktığını bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada Kırım Köprüsü'nde meydana gelen olayda ön verilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ön verilere göre olay sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Bunlar muhtemelen patlayan kamyonun yanında seyir halinde olan bir otomobilde bulunan yolculardı. Şu ana kadar ikisi erkek, biri kadın olmak üzere 3 kişinin cesedi sudan çıkarıldı. Kimlik tespit çalışmaları sürüyor denildi.
Avrupa'nın birçok kentinde AB hükümetlerinin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımların sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizine karşı eylemler düzenlendi. Berlin, Prag, Viyana ve Roma'da sokağa çıkan binlerce kişi artan enerji maliyetleri ve yükselen enflasyona karşı protesto gösterileri düzenlendi. Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelen göstericiler, hükümetin enflasyon ile mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle protesto düzenlendi. Çek Moravya Sendikalar Konfederasyonu çağrısıyla Venceslas Meydanı'nda düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.
Ve Kuzey Kore füze denemelerinin meşru müdafaa olduğunu bildirdi. Yonhap Ajansı'nın Kore Merkezi Haber Ajansı'na KCNA'ya dayandırdığı haberinde füze denemelerinin düzenli ve planlı meşru müdafaa olarak yapıldığı belirtildi. Bu denemelerin Kuzey Kore'nin ve bölgenin güvenliğini Amerika'nın doğrudan askeri tehditlerinden korumak için yapıldığı ifade edilen haberde söz konusu Amerika tehditlerinin en az 50 yıldır sürdüğü vurgulandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslami Cihat Hareketi'nin 35. kuruluş yıl dönümü konusunda. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de etkinlikler düzenlendi. Gazze'nin orta kesimindeki El-Ketibe meydanında düzenlenen ve savaşımız Kudüs'e varıncaya kadar sürecek temasını taşıyan etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Etkinlikte İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs seriyelerine ait farklı büyüklükteki roketatarlar ilk kez sergilendi. İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennahale, Bağdat'tan yayımlanan konuşmasında etkinlikle Filistin halkı ve direniş güçlerinin Siyonist rejim İsrail ve onun Mescid-i Aksa'ya saldırılarına karşı birlik içinde olduğu mesajı verdiklerini belirtti. Mevcut şartlarda öncelikle yapılması gerekenin işgale karşı direniş temelinde Filistin birliğini güçlendirmek olduğunu ifade eden Nehale, İsrail'in onu koruyan, gözeten, destekleyen ve başını Amerika'nın çektiği müttefikleri var. Bu nedenle bizim de davamızın adil olduğuna inanan en geniş Filistin Arap İslami Uluslararası İttifakı kurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor dedi. Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih El Aruri de band kaydı konuşmasında İslami Cihad'ın büyümesini tüm Filistin halkının büyümesi olarak gördüklerini söyledi. El ele bu yolda zafere doğru ilerlediklerini vurgulayan Aruri, bazı görüş ayrılıkları yaşansa da bunların hemen üstesinden gelindiğini ve Filistin davasının önceliği konusunda da fikir birliği içinde olduklarını kaydetti. Bilindiği üzere Filistin İslami Cihat Hareketi 6 Ekim 1987 yılında resmen kuruldu. Bu hareketin kuruluş zemini ise 70'li yılların sonlarına doğru Mısır'da eğitim görmekte olan bir grup Filistinli öğrenci tarafından sağlanmış oldu. Geçen 34 senede İslami Cihat Hareketi'nin 3 genel sekreteri olmuştur. Dr. Fethi Şakaki, Ramazan Abdullah Şallah ve Ziyad Nahale. Doktor Şakaki 1995 yılında Libya'dan Filistin'e dönerken Mossad tarafından Malta adasının Selima kentinde suikasta uğradı.
Ramazan Abdullah ise 2018 yılına dek İslami Cihat Hareketi'nin genel sekreterliğini yaptı ve 2020 yılında hastalığı yüzünden şehit arkadaşlarının safına katıldı. Ziyad Nahale 2018 yılında İslami Cihat'ın genel sekreteri olarak seçildi ve hala bu görevde bulunmakta. Belgelenmiş raporlara göre işgal rejiminin suikast timi Ziyad Nahale'nin peşindedirler. İslami Cihat, direnişin Siyonist rejimine karşı mücadele veren erkanından biri sayılıyor. Siyonist rejimiyle her türlü uzlaşma ve müzakereye karşı İslami Cihat, İsrail rejiminin Filistin topraklarını işgal ettiği sürece siyasi arenada faaliyetin sonuçsuz bir girişim olup silahlı mücadeleye zarar verdiğine inanıyor. Bunun için şimdiye kadar siyaset arenasına girmiş değil ve hatta 2006 yılında parlamento seçimlerine boykot etti. Bunun için Siyonistler İslami Cihat ile her türlü uzlaşma yolunun kapalı olduğunu iyice bilmektedir. Uzlaşma yapamayacaklarını anladıkları için Siyonistler İslami Cihat yetkililerine yönelik suikast peşindeler. Bunun yüzünden de Siyonistler tarafından şimdiye kadar İslami Cihat'ın çok sayıda komutanı şehit edilmiştir. Diğer bir konu ise İslami Cihat'ın askeri kanadı Kassam Tugayları ile ilgilidir. Kassam Tugayları hareketin liderlik konseyinden sonra İslami Cihat'ın en önemli rüknü ve Filistin direniş gruplarından en önemlilerinden sayılıyor. Kassam Tugayları komutanları her daim Amerika ve Siyonist rejimin suikast listesinde olmuştur. En son olarak Ağustos ayında İslami Cihat'ın askeri komutanlarından Teysir Caber'i suikasta uğradı. Diğer bir konuda İslami Cihat'ın geçen 35 senede asla kuşkuya kapılmadan yoluna devam etmiş olmalıdır. Bu hareket her daim direniş cephesinin diğer üyeleriyle işbirliği içinde olmuştur. Siyonist rejim, İslami Cihat üzerinden Filistinli gruplar ve direniş grupları arasında anlaşmazlık çıkarmak için büyük çaba sarf etti ancak asla başarılı olamadı. İslami Cihat üyeleri ve komutanlarına yönelik suikast düzenleyen işgal rejimi hareketin çok sayıda üyesini de gözaltına almıştır. Sonuç itibariyle İslami Cihat sürekli şekilde kendi caydırıcılık gücünü geliştirmiştir ve hareketin kuruluşunun 35. yılında da füze işbirliği yürürlüğe çıkardı. İşgal rejimi karşısında gösterdiği kararlı direniş İslami Cihat'a halk desteğinin artmasına yol açmıştır.
Dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz 7 Ekim Amerika'nın Afganistan'a saldırı yıl dönümüyle ilgili. Amerika 7 Ekim 2001'de Afganistan'a saldırdı ve saldırının ardından müttefikleriyle birlikte Afganistan'da cinayet işlemeye başladı. Açıklanan rakamlara göre Amerika tarafından Afganistan'ın işgal olduğu 20 sene boyunca Amerikan askerlerince 71 bin Afgan sivil hayatını kaybetti. Ancak gerçek rakamların daha fazla olduğu düşünülüyor. Çünkü Batı medyası ve haber çevreleri tarafından uygulanan sansürden dolayı Amerikan ve NATO güçlerinin Afganistan'da işlediği cinayetler hakkında pek doğru veri ve rakam elde yok. Buna rağmen bağımsız ve Birleşmiş Milletler kaynakları tarafından yayınlanan rakamlar ve bilgilere göre Amerika'nın 20 sene süren işgal döneminde Afganistan'daki cinayetlerinin derinliği anlamak mümkündür. Afgan uzmanlardan Mevlevi Müflih bu bağlamda şöyle diyor. Amerika terörle mücadele ve sözde güvenlik sağlama bahanesiyle Afganistan'a saldırıp bu ülkeyi işgal etti. Oysa Amerika geçen 20 senede Afganistan'da terörizmin en büyük faili haline dönüştü ve yolsuzluk ve cinayet Amerikan askeri güçlerinin Afganistan'daki tek kazanımı oldu. İşgalciler Afganistan'da varil ve misket bombaları, fosfor içerikli bombalar ve Afgan halkı üzerindeki ruhsal ve fiziksel etkileri halen devam eden çeşitli tehlikeli silahları kullanmasının etkileri birçok uzmanın belirtmesi üzerine bir sonraki Afgan nesli üzerinde süreceği belirtiliyor. İşgalci askerler hayatını kaybeden Afganların parmaklarını kesip eğlence yapacak kadar cinayetlerini doruk noktaya ulaştırdı. İşte bunlar Amerikan ve diğer işgalci güçlerin Afganistan'da işlediği cinayetlerin sadece bir kısmıdır.
Afganların evlerine gece vakti baskın düzenleyip işkenceden geçirmelerinin sayısı oldukça fazla. Demek ki Amerika ve Batı ülkelerin insan hakları ile ilgili iddiaların ne kadar yalan olduğu Afganistan örneğinde görülmekte. Afgan akademisyenlerinden Abdüllatif Nazari bu bağlamda şöyle diyor. Amerikalılar ulu soruşturmak için Afganistan'a gelmediler. Onlar Afganistan'a bölge ülkelerine karşı casusluk yapmak için bir üstüne dönüştürmek için Afganistan'a geldiler. Bu nedenle Afgan halkının durumunu iyileştirmek için hiçbir adım atmadılar ve geriye sadece yıkım bıraktılar. Herhalde 7 Ekim tarihi Amerikan ve müttefiklerinin 20 sene süren işgal döneminde Afganistan'da işledikleri cinayetlerini hatırlatıyor. Bu cinayetler hiçbir zaman Afganistan halkının tarihi hafızasından da silinmezken etkileri senelerce Afgan vatandaşları ve gelecek tarihi hafızasından gelecek nesilleri üzerinde sürecek bu cinayetler, Batı'nın sistematik cinayetleri ve işgalinin simgesi olarak algılanacaktır. Bu nedenle Afganlar bugünü kara gün olarak niteliyor. Amerika, Afganistan işgalinin son verdiğini iddia etmesine rağmen füze ve hava saldırıları Afganistan halkına karşı cinayetlerine devam ediyor. Demek ki Amerika, Afganistan halkının can ve mal güvenliğine hiçbir değer vermemekte. Bu nedenle Afgan halkı bağımsız uluslararası hukuki örgütlerden Amerika'nın Afganistan'da işlediği cinayetlerini araştırmak için hareket geçerek on binlerce mazlum Afgan'ın da kanının Amerikalılar ve müttefiklerince çiğnenmesine izin verilmeyecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Vahdet Haftası'nı idrak ediyoruz. 12 Rebiülevvel tarihleriyle 17 Rebiülevvel tarihleri arasındaki bulunan günler İslam İnkılabı kurucu lideri rahmetli İmam Hümeyni tarafından Vahdet Haftası olarak adlandırıldı. Biz de bugünkü sohbetimizde bu konu hakkında münasebetle ilgili araştırmacı Sayın Fatih Yanar ile bir bağlantı kurduk ve konuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü bugünkü sohbetimizde dinliyorsunuz efendim.
Bilindiği üzere İslami talimde Müslümanlar arasında vahdetle birlikteliğe önemli vurgu yapılmıştır. Fakat günümüzde İslam dünyasında yaşanan olaylara bakıldığında Müslüman ülkelerde daha önce yaşanmayan en şiddetli gerginlik ve savaşlara şahit oluyoruz. Bu yüzden mevcut şartlarda İslam talimleri ve Resulullah'ın siyerine dönüşe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor. Zira İslam ümmeti düşmanları İslam dünyasındaki dağınık ve gergin şartları suistimal ederek İslam dünyasını zayıflatmak için her yola başvuruyor. Mevcut veriler ve istatistiklere göre halihazırda dünyanın çeşitli bölgelerinde 57 ülkede genelde çoğunluğu oluşturan en az 1 milyar 200 bin Müslüman yaşıyor. Bu arada diğer bazı ülkelerde de Müslümanlar etkili dini bir azınlık olarak yaşıyor. Müslümanlar Birleşik Milletler Genel Kurulu sandalyelerin 1/3'üne sahipken doğal gaz ve petrol rezervlerinin önemli ve zengin kaynaklarına sahip, dünyanın çok hassas ve stratejik bölgelerinde yer alıyorlar. Tabii ki bu konu onların olağanüstü ekonomik, siyasi ve askeri potansiyeline sahip olmasına sebep oluyor. Fakat iyi bir yönetimle Müslüman ülkeleri dünyanın ağırlık merkezine dönüştürebilecek tüm bu geniş potansiyel ve kapasitelere rağmen maalesef bu ülkelerde arasında vahdetin olmaması nedeniyle uluslararası düzende uygun bir konuma sahip değiller. Üstelik kendi sınırları içinde bile birçok sorun, iç çatışmalar ve ekonomi yoksulluğu ile karşı karşıyalar. Müslümanlar arasındaki tefrika onların geri kalmasına sebep olurken, her zaman İslam dünyası yetkilileri, düşünürleri ve müslih şahsiyetlerin zihnini meşgul etmiştir. İslam dünyası müslihleri her zaman Müslümanları İslam'ın asıl değerlerinden uzak kalması ve cahiliye döneminin kabileci, kavmi ve ırkçı taassuplerini ihya etmesini, İslam dünyasındaki tefrikanın temel nedeni olduğunu belirterek Müslüman ülkeler arasında vahdetin sağlanması için çeşitli yöntem ve yollar sunmuşlar. Fakat Seyyid Cemalettin Sedebadi, İkbal Lahuri ve İmam Hümeyni rahmetullahi gibi seçkin düşünür ve aydınların tevhid, Resul-i Ekrem nübüvveti, Kur'an-ı Kerim'in tahriflerden korunduğu ve ortak kıble gibi bir çok güçlü ortak inanca gibi temel ilkelere dayalı vahdetin sağlanması ve İslam dünyasının uyanışı için çalışmalarına rağmen maalesef İslam dünyasında vahdetin sağlanması yönünde şimdiye kadar ciddi adımlar atılmadı. Bu yüzden Müslümanların birçoğu ekonomi açıdan yoksul olarak dünya siyaset arenasında düşük bir konuma sahiptir. Üstelik arada bir süper güçlerin siyasi veya askeri müdahalesinden de ızdırap çekilmekte. Cahiliyetten buz kesmiş yer küresi Rebi'nin baharın gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Ta ki nübüvvetin duru çeşmesi tekrar ona can versin. O geldi ve yaşam onun gelişiyle yeni bir hayat buldu ve varlık seması gözleri kamaştıran ışıkla La ilahe illallah aydınlandı. Onun gelişiyle yorgun bedenler ve canlar efendime söyleyeyim Allah'ın hoş namesiyle çağrılarak tevhid bayrağı altında saadet ve erdemlik zirvelerine doğru yol aldı. Evet, Muhammed geldi gönüllere derman olan sözlerinin hoş kokusu ve ıtsı sonsuza kadar mülk ve melekutu dolduran Muhammed geldi. Onun fermanı hala Müslümanları kardeşlik misakına çağırırken insanlığı dayanışma içinde ve yaşamaya davet ediyor. İslam peygamberi alemlere rahmet olarak gönderilen son ilahi Resul Hazretin kutbu veladet günü ve vahdet haftasını tüm Müslümanlara tebrik ederken Yüce İslam dini peygamberinin dayanışma ve gönül birliği oluşmasındaki rolüne değinmek istiyorum. Vahdet haftasında bulunuyoruz. Vahdet haftası bazı rivayetlere göre Resulullah'ın 12 ve bazı diğer rivayetlere göre 17 Rebiülevvel tarihinde dünyaya gelişi haftasıdır. Söz konusu iki gün arasındaki günler İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni tarafından ve Müslümanlar arasında vahdetin oluşması hedefiyle vahdet haftası olarak isimlendirildi. Vahdet Müslümanların kendi mezheplerinin yanı sıra tevhid, Kur'an-ı Kerim, Resulullah ve siyeri gibi dini ortaklıklar ekseninde İslam'ın özü ve Müslümanların toplumunu tehdit eden tehlikelere karşı gönül birliği ve dayanışma içinde çeşitli mezhep, siyasi, ırk ve dil gibi farklılıklardan kaçınmalarıdır. Günümüz dünyasında vahdet hayatı bir zarurettir. Zira İslam ve Müslümanlar tüm dünyada hedef tahtasına oturtulmuş ve onlara karşı planlar yürütülmekte. Bu yüzden tüm Müslümanlar Allah'ın emrine boyun eğerek Resulullah'ı örnek alarak o Hazretin siyerine göre hareket etmelidirler. Öyle bir peygamber ki savaş ve yağmalamayı bir onur bilen kültürsüz cahiliyeden samimi ve birlik içinde bir toplum yaratmayı başarır.
Tahran Radyosu.
İslam dünyasının içinde bulunduğu durum ve bu topluma egemen olan kargaşanın efendime söyleyeyim sebeplerini şöyle biz sıralayabiliriz. Müslüman düşünce ve inancında yaşanan sarsıntılar ve istikbar ve despot rejimlerin milletlerin kaderine egemen olması ki hepsinin amacı İslami kimliği değiştirmek ve İslam dünyasının yeraltı kaynaklarını yağmalamaya yöneliktir. İçinde bulunduğumuz içler acısı durumdan ancak çöküş köklerini kurutmakla mümkündür ki bu da milletlerin ve İslami hükümetlerin açık ve geniş kapsamlı bir strateji çerçevesinde seferber olmaları ile mümkün olur. Üniter ve derin ortak tarihi, kültürel ve siyasi değer ve geçmişe sahip olan İslam dünyası kaçınılmaz olarak asil tarihi ve kültürüne geri dönmek zorundadır. Kuşkusuz bu amaca ulaşmak için seçkin dini ve milli bileşenleri tespit etmek ve kendi gücüne güvenmek gerekir. Rahmetli İmam Hümeyni düşüncesine göre fikri ve kültürel inkılabın yaygınlaşması kamuoyunda ortak değerlerin şekillenmesine vesile olur. Bu çıkış iki düzeyde öngörülebilir ki her ikisinde de toplumun dini ve milli seçkinliklerine stratejik görev ve sorumluluk düşmekte olup toplumu bu yönde yönetmeleri gerekir. Bu çerçevede en ağır yükümlülük yani milli vahdet ve İslami dayanışmanın gerçekleşmesi için en büyük görev düşünürlerin omuzunda olacaktır. Yani toplumun seçkin kesimi insanları dayanışmaya davet etmeden önce kendileri bu stratejiye kavuşmalı ve bu alanda gereken elzemleri ve uygulama alanlarını belirleyerek daha sonra İslam toplumuna sunmalıdır. Kuşkusuz toplumun seçkin tabakası içinde İslami dayanışma ile ilgili her türlü anlaşmazlık ve ihtilaf ve bu kesimin ayrılık noktalarına gerekenden fazla önem vermeleri toplumun bu ideal amaca ulaşma çabalarını da boşa çıkaracak. İslami dayanışma stratejisinin ilk düzeyi fikri ve kültürel çerçevenin belirlenmesidir. Geniş kapsamlı gelişme ve kültürel değişim hareketini organize etmek, bu dini toplumun diğer üyeleri arasında güçlü bir zihinsel ve manevi bağ kurmak ve bunu belli ve üniter bir amaca doğru yöneltmek çok zaruridir. İslami dayanışmaya doğru ilerlemek, ortak değer, inanç ve olmazsa olmazları üreten üniter ve yaratıcı bir ilmi ve fikri düzenin desteği olmaksızın imkansızdır.
Değerli dinleyiciler, Vahdet Haftası münasebetiyle ilgili ve bu haftanın başlaması konusu etrafında uzman konuğumuz, araştırmacı Sayın Fatih Yanar'ın görüşlerinin birinci bölümünü dinlediniz. Yarın akşam yayınımızda röportajımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde İslami Cihat Hareketi'nin yeni füze sisteminin tanıtılması, Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarının devamında yeni yaptırımlar uygulaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed Nasr el-Atifi yaptığı açıklamada Suudi Arabistan liderliğindeki işgalci koalisyonu bir kez daha uyardı ve şöyle dedi. Sana işgalcilerin ve onların destek güçlerinin çok hassas hedeflerini vurma konusunda bir an bile tereddüt etmeyecektir. Yemen'in caydırıcı ve stratejik gücü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok ötesine bile ulaşmaktadır. Gücümüzü ve yeteneklerimizi işgalcilere karşılık vermek için hazırladık. Bu yüzden sabrımızı test etmeyin. Çünkü bundan sonra pişmanlık fayda etmeyecektir. Füzelerimizin ve insansız hava araçlarımızın gücüne karşı denizde, karada ve gökte hiçbir kırmızı çizgi ve engel yoktur. Tüm General Atifi, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon hedefleri hakkında da şöyle dedi. İHA, SİHA ve füze operasyonları listemizde yer alan hedefler sadece Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri topraklarının derinlikleri değildir. Biz aynı zamanda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri sınırlarının çok ötesine füze ve insansız hava araçları gönderme gücüne ve yeteneğine sahibiz.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde İran ile Türkiye ilişkilerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslami Şura Meclisi Milletvekili, İran ve Türkiye arasındaki parlamenter ilişkilerin genişlemesinin ilişkilerin çok yönlü güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. İslam'ın bildirdiğine göre İran İslami Şura Meclisi Milletvekili Şahbaz Hasanpur, görev süresi dolan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkilerin geliştirmesinin önemine dikkat çekerek Tahran ve Ankara ilişkilerinin siyasi ve iktisadi açıdan sürekli ileriye doğru olduğunu ve bu hususun yaptırım şartlarına bile devam ettiğini vurguladı. İran'ın güneyindeki Kerman halkının İslami Şura Meclisi'ndeki temsilcisi, Kerman ilinin zengin yeraltı kaynakları ve tarım ürünleri alanında yüksek kapasitelere sahip olduğuna temasla, Kerman eyaleti ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari münasebetlerin artırılmasıyla mevcut kapasitelerin değerlendirilebileceğini belirtti. Türkiye'nin kentsel altyapı kapasitelerine değinen Derya Örs, Türkiye'nin İran'daki altyapı alanlarına yatırım yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Türkiye'nin İran Büyükelçisi, ülkesinin İran'la ikili ilişkilerin genişletilmesine ilgi duyduğunu belirterek şöyle dedi. Türkiye, başta ekonomik alanlar olmak üzere çeşitli alanlarda İran ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyor.
Cami Cem gazetesinde İran'ın ayakkabı ihracatında artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Ayakkabı Endüstrisi Topluluğu Yönetim Kurulu üyesi ayakkabı ihracatında %12'lik bir artış olduğunu söyledi. Ali Leşkiri, İran ayakkabı ihracatının 21 Mart'tan 21 Ağustos'a kadar ağırlık bazında %12, değer bazında %5 arttığını belirtti. leşkeri bu dönemde 33 milyon dolar değerinde 14.355 ton İran ayakkabısının ihraç edildiğini, bunun geçmişe göre artış kaydettiğini belirtti. İran'ın 13. hükümetinin 3 Ağustos 2021'de göreve başlamasından bu yana dış politikada dengenin kurulduğunu ilan ederek komşuları ve bölge ülkeleriyle işbirliğinin genişletilmesi dış programlarının önceliği olmuştur. Doğuya bakan bölgecilik siyaseti, Şanghay Anlaşması ve İktisadi Bölgesel İşbirliği Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi bölgesel ve bölge dışı organizasyonlara ve kuruluşlara katılım, 13. hükümet tarafından takip edilen İran'ın dış politikasını dengelemenin örnekleridir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Va'tasimu bihablillahi cemi'a ve la teferraku.
İslam peygamberinin yaşamı ve kişiliği.
Değerli dinleyiciler, Vahdet Haftası dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın bugünkü bölümünde Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki faziletleri ve güzel sıfatlarından söz etmek istiyoruz.
İslam peygamberinin kutlu veladet yıl dönümünü idrak ettiğimiz şu günlerde vahdet ve dayanışma ruhu her Müslümanı derinden etkiliyor. Vahdet haftası günleri adeta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İslam ümmetini tefrikaları bir kenara bırakma ve vahdet ekseninde gönül birlikteliğini geliştirmeleri yönünde bir çağrıdır. Ehl-i sünnetin rivayetine göre 12 Rebiül Evvel ve Şia Müslümanlarının rivayetine göre 17 Rebiül Evvel günleri arasında yer alan bu muhteşem günler, İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni tarafından Müslümanların arasında birlik ve birlikteliği pekiştirmek üzere Vahdet Haftası olarak adlandırılmıştır.
İslam peygamberi bizzat tüm insanların vahdet simgesi ve beşeriyete sunulan bir rahmettir. Biz de bu güzel haftayı kutluyor ve o hazrete ve pak hanedanına selam ve salavat getirerek mübarek yaşamı ve kişiliğinden derlediğimiz programımızı sizlerle paylaşıyoruz.
Ya Resulallah, ya Nebi, ya Resulallah, ya Nebi, ya Resulallah, ya Nebi, ya Nebi, ya Resulallah, ya Nebi, ya Nebi,
ya Nebi, ya Nebi.
Kuşkusuz kalemler ve her türlü hayal Allah Resulü'nün kişiliğinin azametini ve ihtişamını beyan etmekten acizdir. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberini tüm alemlere sunulan en geniş rahmet ve ahlakın en yüksek derecesi olarak tanıtıyor. Allah-u Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamı için belirlediği yolda o Hazreti ta çocukluk çağından itibaren hidayet ve nübüvvet görevi üstlenebilecek şekilde yetiştirdi. Allah Resulü ta çocukluk çağından itibaren zorluklar ve acılarla tanıştı. Sevgili babası Abdullah bir rivayete göre o Hazreti doğmadan önce ve bir başka rivayete göre doğduktan birkaç ay sonra vefat etti ve böylece babasını görmekten mahrum kaldı.
O dönemde Arabistan'da yaşayan şerefli ve asil ailelerin çocukları pak ve necip kadınlara emanet ettikleri geleneğe göre bu çocuk da Halime adında asil bir kadına emanet edildi. Halime Muhammed'i aşiretine götürdü ve yaklaşık 6 yıl boyunca bu değerli gevhere baktı. Onu emzirdi ve terbiye etti. Böylece Allah Resulü çocukluk çağını çölde geçirdi. Halime bazen bu çocuğu annesiyle buluşmak üzere onun yanına götürüyordu. 6 yıl sonra fiziksel açıdan güçlü, güzel ve çevik ve ruhsal açıdan sabırlı, iyi ahlaklı, iyi davranışlı ve açık bakışlı bir çocuk olan Muhammed annesine ve ailesine geri döndü.
Tahran Radyosu.
Muhammed'in annesi onu babası Abdullah'ın mezarını ziyaret etmek üzere Yesrib'e götürdü. Ziyaretten dönüş sırasında annesi de Abva adında bir yerde hayata gözlerini yumdu. Böylece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem anadan ve hem babadan yetim oldu ve bu kez sevgili dedesi Abdülmuttalib onun bakımını üstlendi. Bu sürecin devamında tüm dünyayı tevhide ve aydınlığa hidayet etmesi kararlaştırılan bu çocuğun güçlü ruhu günden güne daha da güçlenerek yüceliyordu.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençlik çağında da adeta parlayan bir gevher gibiydi ve cahillik ve hurafelerin tozu arasında her türlü kötülükten arınmış vaziyette faziletlerin zirvesine yerleşti. O Hazret gençlik çağında Emin lakabıyla lakaplandırıldı. Zira insanlar önemsedikleri her türlü emaneti ona veriyor ve verdikleri emanetin sonunda onlara sağ salim geri döneceğini biliyordu. Hatta İslam peygamberi İslam'a daveti başladı ve Kureyş kavminin düşmanlığı tırmandığı sıralarda bile insanlar düşmanlardan sakındıkları bir şeyi birine emanet etmek istediklerinde onu İslam peygamberine emanet ediyordu. Nitekim bu yüzden Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Hazreti Ali Aleyhisselam'ı Mekke'de bıraktı ve o hazrete halkın emanetlerini sağ salim iade etmelerini emretti. Allah Resulü İslam öncesi Arabistan'ın fesat dolu ortamında ta gençlik çağından itibaren paklığı ve dürüstlüğüyle ün yaptı. Nitekim herkes o hazretin bu özelliklerini biliyor ve asla kötülüklere ve fesada bulaşmadığına inanıyordu.
Allah Resulü her türlü şartlarda mazlumları savunuyordu. Eğer bir yerde bir mazlumla karşılaşırsa ona yardım etmeden peşini bırakmıyordu. Hazreti Muhammed ta gençlik çağından itibaren ve peygamber olarak seçilmeden önce muhtaç insanlara yardım ediyordu. Rivayetlere göre günlerden bir gün yabancı bir adam Mekke'ye geldi ve malını birine sattı. Ancak Mekke eşrafından olan alıcı yabancı adamın parasını ödemedi. Yabancı adam kime şikayette bulunduysa fayda etmedi ve kimseden yardım görmedi. Bu yüzden yabancı adam Ebu Kabis dağının üstüne çıkarak şöyle haykırdı. Ey fehr evlatları, bana zulmedilmiştir. O sırada İslam peygamberi ve amcası Zübeyr bin Abdülmuttalib adamın feryadını duydu ve bir araya gelerek onun hakkını savunmaya karar verdi. Allah Resulü ve amcası Mekkeli alıcının yanına gittiler ve yabancı adamın parasını ödemesini istediler. O da korktu ve parayı ödemek zorunda kaldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve amcası o günden sonra zulme uğrayanlara yardım etmek üzere sözleşti. Nitekim o hazret peygamber olarak seçildikten sonra da ben hala o sözleşmeye bağlıyım diyordu.
Mekkeli kafirler ve müşrikler Allah Resulü'nü sürekli taciz ediyordu. Nitekim o hazret birçok kez zalim düşmanları tarafından taşa tutuldu ve hakaretlere uğradı. Hatta bazen kafirlerin ve müşriklerin eziyeti çok artınca Mekke'den ayrılıyor ve çevredeki dağlara sığınıyordu. Bu tür durumlarda sevgili eşi Hazreti Hatice peşinden gidiyor ve onu buluyor ve yaralarına merhem sürüyordu. O sırada Allah Resulü şöyle buyuruyordu. Ey Yüce Rabbim! Kavmimi bana ihanet ettikleri ve taşladığı için bağışla, zira onlar senin ve benim makamımdan habersizdir. Böylece o hazret düşmanlarını bile affediyor ve Allah'tan da onları affetmesini niyaz ediyordu.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok kez peygamberin sabır ve direnişini takdir etmiştir. Rivayetlere göre de hiçbir ilahi peygamber Hazreti Muhammed kadar eziyet edilmedi ve onun kadar bu eziyetlere katlanmadı. Hatta bazen Müslümanlar gaflet veya cehaletleri yüzünden İslam peygamberine hakaret içeren sözler söylüyordu. Ancak o hazret bu hakaretleri tebessümle karşılıyor ve tepki vermiyordu. Eğer biri o hazreti incitecek olursa yüzünde üzgünlüğü belli oluyordu fakat yine de şikayetçi olmuyordu. İnsanlara her zaman iyi davranıyor ve halkın arasında her daim güler yüzlü görünüyor ve ashabı ile mizah ediyor. Ve ancak yalnız kaldığı zaman içindeki gam ve hüzün yüzüne vuruyordu. Allah Resulü hiçbir zaman gam ve kederini halkın önünde aşikar etmiyordu ve tek yar ve yaveri Allah-u Teala idi.
Allah Resulü ta gençlik çağından itibaren Hira mağarasına gidiyor ve Allah'a ibadet ediyordu. O hazretin ibadeti namaz mihrabında ayakta durmaktan bacakları şişe kadar derin ve uzun sürüyordu. Gecelerin büyük bir bölümünü uyanık geçiriyor ve ibadet ve istiğfar ve dua etmekle meşgul oluyor ve Yüce Allah'ın huzurunda istiğfarda bulunuyordu. Ramazan ayının dışında Şaban ve Recep aylarında ve yılın diğer günlerinde de Arabistan'ın sıcak havasına rağmen bir gün arayla oruç tutuyordu.
İslam peygamberi bi'setin ardından ve peygamberlik kisvesine büründükten sonra Müslümanların arasında birlik ve dayanışma sağladı. Sevgi ve rahmet peygamberi ilahi ilmi ve yüce düşüncesiyle ümmet arasında vahdet sağlanmadığı sürece İslam dininin esas hedeflerine ulaşamayacağını çok iyi biliyordu. Bu yüzden Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Müslümanları topladı ve muhacirlerle ensar arasında kardeşlik ahdı yaparak ensardan muhacirlerden birini kardeş olarak seçmesini istedi. Bu fermana göre aslen Medineli olan ensar yaşamın tüm alanlarında Mekke'den Medine'ye göç edenlere yardım etmekle yükümlendi. Bu dini kardeşlik geleneği ensardan herkes muhacirlerden bir kardeş bulabilmek için adeta birbiriyle yarışacak derecede güzel uygulandı ve böylece o güne kadar beşeriyet tarihinde örneği görülmemiş İslami kardeşlik gerçekleşti.
Bugün yine dünya Müslümanları ortaklıkları olan Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberi ve Kabe'yi eksen olarak belirleyerek birbirinin yanında ve aynı saflarda yer almaları ve yeniden İslami kardeşlik ve vahdeti ihya etmeleri umuluyor. Bugün İslam ümmeti her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ve dayanışmaya muhtaçtır.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberinin yaşamı ve kişiliği üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında anlaşmazlıkların ve gerilimlerin devam etmesi.
Ermenistan'ın talebi üzerine Rusya'nın bu ülkeyi destekleme açıklaması.
Ve Kazakistan'ın Ukrayna Büyükelçisini sınır dışı etme eylemi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan şunları söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti askeri güçleri Ermenistan topraklarını terk etmeli ve ilk baştaki mevzilerine geri dönmelidir. Ermenistan Başbakanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te düzenlenen ortak basın toplantısında ayrıca şunları belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı olarak Fransa bu konseyin yeni gündemini belirlemiştir. Cumhurbaşkanı Macron'un desteğiyle Güvenlik Konseyi'nin gündemi Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik tecavüzü konusu olmuştur.
Fransa Cumhurbaşkanı da bu basın toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile son görüşmelerine atıfta bulunarak şunları ilan etti. Aliyev, Kafkasya'daki istikrarsızlıklara son vermek ve bir çözüm bulmak istediğini söylüyor. Ancak tehdit altında ve zor kullanılarak barış yaratmak imkansız ve sonuçsuzdur.
Bakü hükümet yetkililerinin özellikle İlham Aliyev'in son zamanlardaki tutumları tuhaf ve büyük ölçüde dikkate değer. Bakü yetkilileri Fransa Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere batılı hükümet yetkilileriyle yaptıkları son görüşmelerinde açıkça ve herhangi bir kısıtlama veya sansür olmaksızın ateşkesi ihlal ettiklerini ve hatta Ermenistan topraklarını işgal ettiklerini itiraf ediyor.
Bu Bakü yetkililerinin son 30 yılda Ermenistan'ı her zaman ateşkesi ihlal eden ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını işgal eden bir ülke olarak tanıtmaya çalıştığı bir sırada gerçekleşmektedir. Geçen aya kadar bile İlham Aliyev hükümetinin Ermenistan'a yönelik politikası pek değişmemişti. Buna rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri son zamanlarda resmi tutumlarını değiştirdiler. Örneğin Bakü yetkilileri son sıralarda Ermenistan topraklarının işgalinin Erivan hükümetinin provokasyonlarına bir cevap olduğunu açıkladılar.
Bu açıklama Ermenistan topraklarının bazı bölümlerinin işgalini teyit etmek anlamına geliyor. Aynı zamanda bu yılın başında Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kurumu Minsk grubunun feshedilmesine vurgu yapmıştır. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya Cumhurbaşkanları Güney Kafkasya için güvenlik düzenlemeleri olarak 3+3 formatını ilan etmişler ve bu güçlü güvenlik düzenlemelerini Minsk Arabuluculuk Grubu'nun yerine getirmişler.
Tahran Radyosu.
Son 30 yıldır her zaman gündeme getirilen bu formata dayanarak ancak 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez olarak bu formatı Güney Kafkasya'da barışı sağlamak için en uygun alternatif olarak değerlendirdi. İran ve Türkiye Rusya ile birlikte Güney Kafkasya'daki barış sürecinde işbirliği yapacak. Ancak Amerika ve Fransa'nın kaldırılması ile İran ve Türkiye bunların yerine gelecek. Güney Kafkasya bölgesinin 3 ülkesi olan Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan da bu formatta yer alıyor. Bu gerçeklere göre uzmanlar Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan ve Fransa ve Amerika gibi bazı batılı hükümetlerle Kafkasya meseleleri alanında perde arkasında ve medyadan uzakta anlaşmalar yapmış olma ihtimalinin olduğunu söylüyorlar.
Ermenistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bir koridor alınmasının Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Türk mevkidaşının en önemli hedeflerinden biri olduğunu söylemek gerekir. Ermeni yetkililer özellikle bu ülkenin başbakanı Bakü'nün bu talebine karşı olduklarını defalarca vurguladılar. Çünkü koridorun teslim edilmesi sonucunda Ermenistan ile İran sınırı Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve Türkiye'ye devredilecek ve bunun sonucunda Ermenistan zor durumda kalacak. Aynı zamanda bu ülkenin yok olmasına her zamankinden ziyade zemin hazırlanacak.
Aynı zamanda Bakü makamlarından özellikle son 2 yıldaki davranışları İlham Aliyev hükümetinin 2. Karabağ Savaşı'ndaki önceliğinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarından kurtarması olmadı, Bakü yetkililerinin yabancıların tavsiyesi üzerine bölgenin sınırlarında ve jeopolitiğinde değişiklikler yapmak peşinde olduğu izlenimini yaratmaktadır. Aslında 2. Karabağ Savaşı yabancıların bazı faillerini Güney Kafkasya bölgesine dayatmak için bir bahane olmuştu.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önde gelen ve Müslüman analistlerinden Orhan Muhammedov, Müslüman Millet kanalıyla görüşmede şunları söyledi. Batı hükümetleri ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO, Ermenistan'ın güneyinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne koridor teslim etme planıyla Güney Kafkasya bölgesinde kardeş öldürmek ve savaş yaratmak ve İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında çatışma yaratmak için Ukrayna Savaşı'na benzer bir senaryo hazırlamışlardır.
Güney Kafkasya bölgesindeki yabancı hükümetlerin ve ırkçı İsrail rejiminin de bu politikasının ifşa edilmesi, bu grup yabancıların Kafkasya'da barış peşinde olmadığı gibi Güney Kafkasya bölgesinde savaş ve kaos yaratmak için bir fırsat aradıkları anlamına geliyor. Genel bir özet olarak şunları söylemek gerekir. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan topraklarının karşılıklı olarak işgal edilmesi konusu bu bölgede hala ciddi sorunlardan biri ve gerilimin ve askeri çatışmaların ortaya çıkmasının ana bahanelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Karabağ münakaşasının tarafları işgal edilmiş topraklarını özgürleştirmek için savaş alanına çıkarken aynı zamanda daha yüksek bir askeri güce sahip olduklarını göstermek için diğer tarafın topraklarını işgal etmektedirler.
Ermenistan Ulusal Meclisi ve Erivan hükümet yetkililerinin Rusya'nın son sınır çatışmalarında Ermenistan'ı destekleme talep etmesi üzerine Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kupirkin, Ermenistan'da güvenliğin sağlanmasını Moskova'nın önceliklerinden biri olarak ilan etti. Bu Rus diplomat, Ermenistan Başsavcısı Ana Vartaptyan ile yaptığı görüşmede bu ülkeyle ikili ilişkilerin genişletilmesini vurguladı ve şunları söyledi. Ermenistan'ın güvenliğinin sağlanması Moskova için önemli ve gereklidir.
Bu toplantıda Ermenistan Cumhuriyeti Başsavcısı Ana Vartaptyan, Azerbaycan Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinden Ermenistan topraklarından derhal geri çekilmesi, Ermeni tutsakların geri dönüşü ve koşulsuz olarak ateşkese riayet gereğini vurguladı. İlham Aliyev hükümetinin ateşkese birebir bağlı kalmasını belirtti. Ermenistan Başsavcısı Azerbaycan Cumhuriyeti askeri güçlerine Ermeni tutsakları öldürmek ve bu ülkenin askerlerine işkence yapmak da dahil olmak üzere savaş suçları ile itham etti ve bu eylemlerin faillerinin yargılanmasını istedi.
Ermenistan'daki Rus Büyükelçisinin son tutumu aslında bu bağlamda değerlendirildiğinde doğal addedilmektedir. Bu nedenle Erivan hükümet yetkilileri Rus yetkililerin bu konudaki tutumlarını açıklamalarını bekliyor. Rus hükümeti Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü korumak için bu ülkede bir askeri üs kurmuştur. Bu anlaşma 50 yıl geçerli olmak üzere iki aşamada imzalanmıştır.
Ukrayna'nın Kazakistan Büyükelçisi'nin Rusya karşıtı açıklamalarından ardından Astana hükümeti, Ukrayna'nın Kazakistan Büyükelçisi Petro Voroblevski'yi istenmeyen bir unsur olarak tanıtmış ve şu açıklamayı da yapmıştır. Bu Ukraynalı diplomat yakında Kazakistan'dan sınır dışı edilecek. Birkaç gün önce Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya güvenlik açıklamaları nedeniyle Ukrayna'nın Astana Büyükelçisi'ni çağırmıştır. Ağustos ayının başlarında ise Kazakistan'ın sanal ağlarında Ukrayna'nın Kazakistan Büyükelçisi Petro Voroblovski'ye atfedilen bir video ortaya çıktı. O videoda Ukraynalı diplomat şunları söyledi. Ukrayna mümkün olduğu kadar çok Rus askerini de öldürmeye çalışıyor.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Ukraynalı diplomatın açıklamasını kabul edilemez olarak nitelendirdi ve bunu bir diplomatın yabancı bir ülkedeki faaliyetleriyle bağdaşmaz olarak değerlendirdi. Bu bağlamda Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Asmadiyarov Perşembe 6 Ekim günü Ukrayna'nın Kazakistan Büyükelçisi'nin kışkırtıcı eylemlerine atıfta bulunarak Ukraynalı diplomat istenmeyen bir unsur olarak kabul ediliyor ve Kazakistan'dan ayrılması gerekiyor dedi. Aybek Esmadiyarov ayrıca şunları da duyurdu. Ukrayna'nın Kazakistan Büyükelçisi yakında değişecek.
Aynı zamanda Kazakistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü şunları söyledi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın Voroblevski'nin kamuoyuna yüreni kışkırtıcı davranışına ilişkin ilkili tutumu Ukraynalılara iletildi. Kazakistan nüfusunun %30'unun Ruslardan oluştuğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle Rusya karşıtı açıklamalar Kazakistan'daki bu büyük azınlığın duygularını incitebilir. Kazakistan'ın politikacıları ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda Rus karşıtı açıklamaları ve Astana ile Moskova arasındaki ilişkileri yok etme girişimlerine karşı tutum sergiliyor. Ukrayna'nın Rusya ile savaşı 24 Şubat'ta Amerika liderliğindeki Batı hükümetlerin kışkırtması ile başladı ve Batı'nın Kiev hükümetine verdiği destek ile hala devam ediyor ve doğal olarak savaş da devam ediyor. Batı hükümetlerin ve İsrail'in ırkçı rejiminin kışkırtması ile dünyanın diğer ülkelerindeki Kiev hükümetine bağlı diplomatlar, diğer ulusları kışkırtmak için sürekli olarak Rusya'ya ve ülkenin politikacılarına karşı açıklamalar yapıyorlar.
Değerli dinleyiciler, Kafkasya ve Orta Asya gelişmeleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parsyodi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.